Ayrım 10.
Onun için uluslararası kapitalizmin önündeki engelleri temizlemektedirler. Dikensiz gül bahçesi, Atatürklerin, Şevezlerin ortaya çıkmaması için. 3. Bölüm. Türkiye ve çevresi. Afganistan ve Orta Doğu'nun gölgesinde doğan 2002 yılı. Amerika, sürdürülebilir üstünlük teorisi adının uygun düşeceği bir sistem ve düzen içinde kendisi için gerekenleri yapmaktadır. Amerika, sürekli müdahalelerde bulunmaz ise Asya ve Avrupa'daki potansiyel rakipleri zamanla gerçek bir rakip haline geleceklerdir. Hatta Amerika'yı geçebileceklerdir. Amerika, bu durumun önlenmesi için sürekli müdahale ederek rakiplerinin planlarını bozmalıdır. Amerika'nın bugün elinde bulundurduğu askeri, siyasi ve ekonomik güç kendisine bu olanağı sağlar. Çünkü üstünlük farkı var. Amerika, bu politikanın Soğuk Savaş sonrasındaki ilk önemli uygulamasını Baba Bush döneminde yaptı ve kendi yarattığı Körfez kriziyle Arap Orta Doğusu'na askeri olarak egemen oldu. Aynen Körfez krizinde olduğu gibi yine Amerika'nın ürünü olan Taliban ve Usama Bin Laden sayesinde Afganistan krizi ortaya çıkmış oldu. Bunun Amerika'ya birçok yararı var. 1. Putin'in iktidara gelmesinden sonra hızlanan Asya platformu şimdilik torpillenmiş oldu. Rusya için Hindistan ve Japonya arasındaki işbirliği ortamı sarsıldı. 2. Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma ısıtıldı. Her iki ülkede Amerika'ya daha bağımlı oldular. 3. Amerika'nın Rusya ile işbirliği yalnız Asya platformunu etkilemedi. Avrupa-Rusya ilişkilerini de salladı. 4. Irak ambargosu delindi. Orta Doğu'da iktisadi bir yumuşama başlamıştı. Irak ambargosu Türkiye, Rusya, Fransa, Japonya tarafından fiilen delinmeye başlamıştı. Bugün ise herkes Amerika, Irak'ı ne zaman vuracak hesabının içine girdi. 5. Askeri yönü ağır basan, Amerika merkezli bir dünya düzeni, Amerika'nın çıkarları doğrultusunda yeni bir zemine oturtuldu. 6. Dünyada savunma harcamaları tam azalmaya başlamışken yeniden artma eğilimi içine girdi. Bundan da en fazla Amerika yarar sağlayacak. 7. İç Asya ve Kafkasya petrol ve doğalgazının alternatif çıkış yolları Amerika'nın denetimine girdi. Bu gelişmelerin hepsi de Amerika'nın yararına olan gelişmeler. Bütün bunlar Amerika'daki terörist saldırılar sonucu ortaya çıktı. Bitti sanılan Soğuk Savaş yeniden yapay bir biçimde ve tek boyutlu olarak ortaya çıkıyor. Amerika büyük üstünlüğü, hatta tek ele sahip bulunduğu silah gücünü fiilen kullanarak stratejik konumunu güçlendiriyor. Enerji kaynakları ve yolları üzerindeki egemenliğini yayıyor. Asya ve Avrupa'da kendine karşı koymakta olan oluşumları erteliyor ya da işlemez hale getiriyor. Bazı ülkeleri kendisine daha bağımlı hale getiriyor. Sonuçta siyasi, askeri, iktisadi olarak üstünlüğünü pekiştiriyor. Amerika içindeki dengeleri Amerika'nın dünya egemenliği konusunda daha iyi yönlendirebiliyor. Bütün bunlar az şey mi? Bir taşla kaç kuş birden vuruyor. Bazı çevreler Afganistan saldırısını Türkiye için yeni bir olanak olarak değerlendiriyorlar. Bu çok yanlış. Asya platformunun gevşemesi Türkiye'nin dış ilişkilerindeki yeni açılımları olumsuz etkileyecektir. Irak'a olası bir Amerika saldırısı Türkiye'yi Körfez krizinden daha da kötü bir biçimde etkileyebilecektir. Yalnız iktisadi değil, siyasi faturalar da gündeme gelecektir. Genelkurmay Başkanı bu nedenle sert bir çıkış yapmak zorundaydı. Orta Doğu'daki yumuşama Afganistan olaylarından sonra belirsizliğe dönüştü. Irak ambargosu yumuşamıştı. Tekrar eski durumuna gelindi. Türkiye'nin zararı büyük. 2002 yılına girerken dünyamız adeta Amerika ve diğerleri gibi bir çekişmenin içine sürüklenmektedir. Ama bu da geçicidir. Esas çekişme gelişmiş Batı ve az gelişmişler arasındaki paylaşım kavgasıdır. Uzun vadedeki bu süreç değişmiyor. Ne 2002'de ne de sonrasında. Laken doruğunda doğrular ve doğru olmayanlar. AB'nin Laken doruğu sonrasında siyasiler ilginç açıklamalar yaptı. Mesut Yılmaz, Türkiye 2007-2010 arasında AB'ye girecektir dedi. Bu büyük sırrı, Brüksel çevreleri başta olmak üzere Mesut Bey'den başka kimsenin bilmediği kesin. Sayın Yılmaz'ın açıklamasından sonra öğrenmiş olan AB ilgilileri de herhalde şaşırmıştır. 99 yılında Türkiye AB'nin göstermelik adayı yapılırken Başbakan Ecevit 5-6 yıl sonra AB'nin içine gireceğiz demişti. Başıma üşüşen ya da telefonuna sarılan yabancı gazeteciler bana neler oluyor, bizim bilmediğimiz bir şey mi var diye soruyorlardı haklı olarak. Haklıydılar çünkü Sayın Ecevit'in iddiasını doğrulayacak hiçbir şey yoktu. Aslında yaprak bile kımıldamıyordu. 6 Mart 95'te tek yanlı gümrük birliği belgesini imzalarken Başbakan Çiller de en geç 2-3 yıl içinde AB üyesi olacağız diyordu. Siyasilerimizin bütün bu açıklamaları bir kısım medyamızda baş köşeye yerleştiriliyordu ve halk kandırılmış oluyordu. Ecevit'in ve Yılmaz'ın açıklamalarını alalım. Bu açıklamalarında biraz gerçek payı bulunmuş olsa, bugün AB ile Türkiye arasında sorun diye dayatılan uyuşmazlıkların olmaması gerekirdi. Bazı büyük sermaye çevrelerinin aman şu Kıbrıs Ege'yi unutmayalım, verelim gitsin diye açıklamalar yapmalarına hiç gerek olmazdı. Avrupa ordusu konusunda Ankara ile Brüksel karşı karşıya gelmezdi. Hatta Güneydoğu meselesi bile AB içinde çözülürdü. 3-5 yıl sonra Sayın Ecevit ve Sayın Yılmaz'a göre eğer Türkiye AB'nin içinde olacaksa Kıbrıs, Ege, Avrupa ordusu sorunları birkaç yıl askıya alınır. Türkiye'ye girince de çözülüverirdi. Ama AB'ye bastırıyor çünkü ileride de Türkiye'yi içeri almayacak. Leyken zirvesinde Türkiye'nin yararına hiçbir şey çıkmadığını iktidar kanadından sadece Kamran İnan söyledi. Dürüst, saygı duyulan, Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda konuşan bir insan. Kendisine hep saygı duydum. AGSP'de Türkiye dışlandı, ABD Türkiye'yi dışladı. Leyken'de karar aleyhimizdedir. Tam üyeliğimize ilişkin bir şey olmadı. AB PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyerek Türkiye'yi karşısına aldı. İnan'ın TRT3'te yaptığı bu önemli açıklamalar çok doğal olarak medyamızda yer almadı. Çünkü İnan gerçekleri söylüyordu. Bir kısım medyamızda gerçeklere yer yoktu. Bazı siyasilerin ve büyük sermaye çevrelerinin göstermek istedikleri resim başkaydı. Halk gerçekleri görmemeliydi. Leyken'de Türkiye için ciddi hiçbir şey yoktu. AB oyalama taktiğini sürdürdü. Türkiye AGSP'de tamamen dışlandı. Avrupa ordusu Türkiye'siz yola devam edecek dendi. Yunanistan yeni veto koydu. Türkiye AGSP'nin içine alınamaz dedi. Ve tabi AB aynı 1995'te para yardımında olduğu gibi buna boyun eğdi. AB kendisini VSD, PKK ve DHKPC'yi terör örgütü sayamazdı. Saysa AB'nin terörist devlet sıfatını alması gerekmez mi? Amerika ve AB için serseri birlik demez miydi? Leyken'den AB'nin Kıbrıs ve Ege koşullarının kaldırıldığına dair de hiçbir şey çıkmadı. Lakin de Türkiye'nin sağladıkları davul tozu ve minare gölgesidir. Yani bazı siyasilerin ve medyanın halkı oyalaması için malzeme. Milli piyango umudunun yanına bir de AB umudu kondu. Bu arada bir şey de inkar etmemem gerekir. Yeni dönem başkanı İspanyol bakan, Türkiye için elimden geleni yapacağım demiş. Bu gerçek. Zaten ellerinden geleni yaptıkları için bu hallere düşmedik mi? Biz içeriden, onlar dışarıdan. İşte en büyük gerçek bu. Halkımızın bilmesi gereken gerçek. Kıbrıs, Saran ve Nazım Hikmet. Kıbrıs'ı bugün niye konuşuyoruz biliyor musunuz? Türkiye küreselleşmenin ilk kurbanlarından birisi olarak sıkıştırılmış, dünya finans çevrelerine elini açmış, pazarlık gücü zayıflatılmış. AB'nin Türkiye'deki uzantıları durumuna gelen AB muhipleri cemiyetleri, Kıbrıs verilir ise Türkiye AB'ye alınacak yalanını kamuoyuna utanmadan pompalamışlar. Atina'ya Ankara'dan daha yakın hale gelmiş bazı Türk iş adamları, Kıbrıs AB marifetiyle Atina'ya verilirse Atina'nın Ankara'yı daha fazla seveceğini utanmadan hem de alenen söylemeye başladılar. Kendi şahsi ilişkileri kimseyi ilgilendirmez ama Türkiye'yi pazarlamalarına pes denilebilir. İşte Kıbrıs bütün bu kargaşa arasında bastırılıp koparılmak isteniyor. Bir görelim bakalım kimler neler pazarlamışlar. 1. Atina'nın ve Papandreou'nun yakın dostuz dedikleri Sayın İsmail Cem, Kıbrıs'ın bize faturası çok büyüktür demiş hem de mecliste. 2. Hemen ardından bazı büyük sermaye örgütleri madem fatura çok büyük verelim gitsin diye kampanyaya başlamışlar ellerindeki medya ile. 3. AB muhipleri cemiyetleri gibi çalışan paralı askerler ordusu derneklerde sürüye katılmışlar. Atina'nın ve Brüksel'in borazancı başları kamuoyunu hazırlamışlar. AB'nin işi kotarması gerekiyor. 1974'ten beri barış yaşanan adayı federasyon ya da konfederasyon olarak çözdürüp AB'nin içine aldıklarında iş bitecek. Türkiye'yi kapının önünde tutmak için gerekçe bol. Ege var, PKK var, Ermeni, Avrupa ordusu meseleleri var. Yenileri de yaratmak zor değil niyet başka olduktan sonra. Genelkurmay Başkanı Sarim'in açılışında haklı olarak Türkiye'nin ulusal çıkarları için bu tür tarafsız araştırma kurumlarına ihtiyaç var dedi. Haklıydı çünkü kritik konularda araştırma yapan kurumların çoğu ya da büyük sermayenin ya AB'nin ya bölücülerin ya da Atina'nın yanında yer alan kuruluşlardır. Kıvrık olduğunu konuşmasının ayrıntılarını ancak aydınlıkta bulabildim 13 Ocak 2002. Büyük sermaye medyasının işine gelmediği için bu konuşmaya pek yer vermediler. Buna karşılık medyanın bir kısım pahalı köşe yazarları ne gerek vardır Sarem'e anlamına gelebilecek yazılar yazdılar. Kendi kanallarında konuştular. Onlara göre sadece büyük sermayenin ve AB muhiplerinin sesi duyulmalı. Halk 1995'te olduğu gibi kandırılmalıydı. 1995'te bir Sarem kurulmuş ve çalışıyor olsaydı 6 Mart 1995 sömürge belgesi büyük bir olasılıkla imzalanmazdı. Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet edildiğini, tarafsız ve ciddi bir araştırma kurumu açık ve anlaşılır bir biçimde herkesin gözleri önüne serebilirdi. AB parası ve içeride dar bir çevrenin güdümünde AB muhipliği yapan çevrenin ve bunların uzantısı kalemlerin Sarem'den rahatsız olmalarını çok daha karşılamak gerek. Ve Nazım Hikmet. Ne ilgisi var demeyin sakın. Yukarıda yazdıklarımla tam tamına uyuşuyor Nazım. Sahte Atatürkçüler gibi sahte Nazım Hikmetçiler de var. Nazım Hikmet, Kurtuluş Savaşı destanını, Kuvayi Milliye destanını yazan adam. Ulusalcı bir adam, hem de sapına kadar. Anti-emperyalist, anti-kapitalist ve anti-batıcı bir hümanist aynı zamanda. Nazım Hikmet, İngiliz muhipleri zihniyetine, mandacılığına karşı yazılar, şiirler döşenmiş bir düşünür. Ve bugün Nazım'ı, bugün AB muhipanı, finans kapital bağımlısı borsacılar, mandacılar da almaya kalkmazlar mı utanmadan? Bunlar adamı mezarına bile rahat rahat bırakmazlar. Paranın her şeye yettiğini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Bu dünya ne Sezar'a, ne Stalin'e, ne de Hitler'e kaldı. Bunlara da kalmaz ve kalmamalı da. Bu arada büyük sanatçı Genco Erkal'ın Nazım Hikmet yorumlarını radyolar ve televizyonlar defalarca göstermeliler. Nazım'dan bugüne de ışık tutan bu büyük şöleni herkes duymalı, görmeli ve düşünmeli. Türk-Amerikan ve Türk-Rus ilişkilerinde medyamız. 15 Ocak 2002'de Başbakan Ecevit, Bush ile görüşmek için Amerika yolundayken, yine aynı tarihte Türkiye ile Rusya, iki ülkeyi çok yakın işbirliğine götürecek bir çerçeve anlaşmaya imza atıyorlardı. Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu ile Rusya'nın Genelkurmay Başkanı Anatoli Kvaşnin anlaşmanın altındaki imzaların sahipleriydiler. İlkbaharda Putin'in Ankara'ya gelişiyle çerçeve anlaşmalarının derinliği daha da artacak. 15 Ocak'ta imzalanan anlaşma şu kısımları içeriyor. Türkiye ile Rusya savunma sanayinde işbirliği yapmayı öngörüyor, ortak silah üretecek, yani Rusya Türkiye'ye ileri teknoloji sunuyor. Kafkasya petrolleri ve bunların Türkiye üzerinden nakli konusunda da işbirliği planlanıyor. Artık Kafkasya ve İç Asya'da Türk-Rus işbirliği söz konusu. Ankara ve Moskova, Afganistan konusunda da ortak hareket edecekler. Karşılıklı olarak PKK ve Çeçen ayrılıkçılar terörist ilan ediliyorlar. Ankara ve Moskova, ABM anlaşmasının antibalistik füze anlaşması, devamı konusunda da aynı görüşte olduklarını ifade ettiler. Bütün bunlar, Türkiye ile Rusya arasında stratejik işbirliğine kadar uzanan yeni politikanın açık ve net ifadeleri. Türkiye, Rusya ve Asya platformu ile yakınlaşmak istiyor. Çünkü Batı'ya tek yanlı bağımlı kalırsa Ege, Kıbrıs, PKK, Kuzey Irak, Ermeni hesapları ve Avrupa ordusu konusundaki dayatmaları direnemeyeceğini görüyor. Acaba tarih yeniden mi yaşanıyor? Atatürk'te Batı dayatmalarına ve Anadolu'yu parçalama hesaplarına karşı bölgenin büyük gücü Rusya ile o zaman da işbirliği yapmıştı. Batı'nın büyük Ermenistan hayali, Yunan'ın Batı Anadolu'yu işgali ve Avrupa'nın Anadolu'yu paylaşma planı bu sayede önlenebilmişti. Ecevit'in gezisini haftalardır Türkiye'nin tek gündem maddesi yapan medya, Ankara'da 15 Ocak'ta imzalanan çok önemli anlaşmayı görmezlikten geliyordu. Neden? Bir an için çok iyimser düşünelim. Acaba medyamız fincancı katırlarını ürkütmemek için mi iş saklıyordu? Amerika işkillenmesin diye mi düşünüyordu? Almanya, İngiltere, Fransa biz tam da AB yolundayken gücenmesinler diye mi boş veriyordu medya? Bu pek mantıklı olamaz. Amerika ve Avrupa'nın büyükleri medyamız sözünü etmese bile medyanın yazacağından çok daha fazlasını herhalde biliyorlardır. Bir iyimser ihtimal pek de mantıklı değil. Medyamız bu önemli anlaşmayı Batı'dan gizlemiyordu ise kimden gizliyordu? Gelelim ikinci ihtimale. Pek aklıma getirmek istemiyorum ama acaba birileri bu işi halkımız görmesin, anlamasın, Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişki kurmasının gerekçelerini duymasın diye mi işi örtmeye çalışıyordu? Öyle ya, eğer Türkiye'de çok önemli çevrelerde Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi zorunluluğuna, Batı'nın Türkiye üzerindeki dayatmalarının ancak bu yolla önlenebileceğine inanıyorlarsa, o zaman bazı çevrelerin estirdikleri sahte rüzgarlar ne olacaktı? Halk gerçeği anlamamız mıydı? Tabii anlardı. Demek ki Batı ile olduğu kadar Rusya ve diğer Asya ülkeleri de işbirliği yapmak gerekir diye düşünmeye başlardı insanlar. İşte bu çok tehlikeliydi. O zaman AB konusunda yutturulan bunca yalan, küreselleşmenin fazileti konusunda estirilen rüzgar, borsa, kur, faiz, borç, dış bağımlılık üzerine yerleştirilmiş bozuk ve bağımlı düzen sallanmaya başlamaz mıydı? İçerideki bazı büyük sermaye çevrelerinin dışarıdaki güç odaklarıyla kurdukları göbek bağları sırıtmaz mıydı? Medyanın işi gizlemesi ve anlaşmayı üçüncü plana itmesi konusunda galiba kötümser görüş geçerli. Çünkü bu medya 1995'te de aynı sahtekarlığı gümrük birliği konusunda yapmıştı. Halka yalan söylemişti. İç ve dış güç odaklarının güdümünde hareket etmişti. O dar çevre Türkiye'yi AB'ye tek taraflı bağlamıştı ve bir sömürge anlaşması gizlenerek imzalanmıştı. Acaba bugün de aynı şey mi yapıyorlardı? İşte cevabı verilmesi gereken soru bu. Türkiye'nin ulusal çıkarları için bu işler karanlıkta kalmamalı, açığa çıkmalı. Türkiye'de esas değişim burada sağlanmalıdır. Avrupa'nın unuttuğu sözler. Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerinde çok söz verdi. Hatta uymadığı anlaşmalar bile yaptı. Ancak çok büyük çoğunluğunu tutmadı. Sıralayalım bakalım bunlar neymiş? 1. 1970'te Katma Protokol imzaladık. Sözde Türk iş gücü 1986'ya kadar serbest dolaşmaya geçecekti. 1985'te Avrupa fikrini değiştirdi, olmaz dedi. 2. 1981'de Yunanistan AB'ye girerken biz Atina'dan söz aldık. Türkiye-AB ilişkilerine Yunanistan karşı tavır almayacak dediler. Atina'nın sözünü tuttuğunu İsmail Can bile söyleyemez. 3. Ankara 1987'de tam üyelik için başvurunca Brüksel doğru dürüst hiçbir gerekçe göstermeden olmaz dedi. 1963 Ankara Anlaşması ve Katma Protokolü'nü niçin imzaladığını Brüksel hiç mi hiç hatırlamak istemiyordu. 4. 1995'te Ankara ile tek yanlı sömürge belgesi imzalanırken 1-2 mavi boncuk serpiştirilmişti. Türkiye'ye 3.2 milyar dolar mali yardım yapılacaktı ve AB'nin 3. ülkelerle imzaladığı tercihli anlaşmalardan Türkiye'de otomatik olarak yararlanacaktı. Ve AB altına imza attığı bu yükümlülükleri bile yerine getirmedi. Parayı veremiyorum, yetkili organlarımdan geçiremiyorum dedi. Amerika ve Kuzey Afrika ülkeleriyle imzaladığı tercihli anlaşmalardan Türkiye yararlanmasın diye bu ülkelere baskı bile yaptı. İkili anlaşma imzalattırmadı. Nedeni çok açıktı. Türk mallarının çoğu AB için bu ülkelerde rakipti. Türkiye tam üye olmaksızın gümrük birliğine yandan çarklı dahil edildiği için Ankara tek başına bu yazılı ve sözlü mekanizmaları işletecek otoriteye sahip değil. Kapı kulu olarak Brüksel'in sözlerine uymak durumundadır. Hani Ecevit'in Amerika gezisinde AB'nin Amerika ile imzaladığı tercihli ticaretten Türkiye'de yararlansın dediği konu işte bu. Türkiye'nin 1995'te yediği kazığa bakın. Türkiye'de yararlanacak denmiş. Ancak fiilen yararlanamıyor. Çünkü Türkiye AB'nin tam üyesi değil. Tam üyeler yararlandırmak istemiyorlar. Türkiye çaresiz. Çünkü AB'nin dışında herhangi bir üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Aynı şey Kuzey Afrika ülkelerinde de oldu. AB, Kuzey Afrika ülkeleriyle tercihli ticaret anlaşmaları yaptı. Gümrük Birliği içinde Türkiye bundan yararlandırılmadı. 1995'te Gümrük Birliği bizim üçüncü ülkelerde önümüzü açardı diye bazı resmi ve yarı resmi kurumlar Türkiye'ye bu sömürge anlaşmasını yaptırarak ülkenin elini kolunu bağladıklarını acaba anlamışlar mıdır? Yoksa utandıkları için mi kafalarını kuma gömüyorlar? Şimdi Kıbrıs için sözler aranıyor. AB güvence verecekmiş. Kuzum alay mı ediyorsunuz? Ciğeri kediye teslim edince kedinin vereceği söze ve belgelere inananlar neyin peşindeler? Çok doğru, Kıbrıs AB'yi çözer. Bir anlaşma yapılsın, Kıbrıs Birleşik Devletleri AB'ye Türkiye ile birlikte girer maddesi anlaşmanın en başında bulunsun. Öyle ya, Mesut Yılmaz'a göre 2007-2008'de, Ecevit'e göre bundan 1-2 yıl öncesinde Türkiye AB içinde olacakmış. Kıbrıs Türkiye ile birlikte AB'ye girer maddesi her şeyi çözer. AB'nin Türkiye'yi alma niyeti varsa zaten hiçbir sorun kalmaz. Eğer niyeti yok, elma şekeri verip Türkiye'yi kandırarak adanın üzerine oturursa o zaman üzerine bir bardak su içmek zorunda kalır. Bu konuyu Öfer Hoygen isimli AB memuru bir düşünsün. Bu formül çok basit. Kimin yalan söylediği ortaya çıkar. Türkiye'yi AB'ye 5-10 yıl sonra alacaklar diyen bazı politikacıları mı? Türkiye'yi tek taraflı kendine bağlayıp alacağım diye oylayan AB'yi mi? Muhtemelen her ikisinin de maskesi birlikte düşer ve bu millet gerçekten nelerin olup bittiğini sonunda görmüş olur. Irak müdahale ve yeni dengeler. Amerika'nın Irak müdahalesine İngiltere dışında herkes karşı bulunuyor. Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin, Japonya, Arap dünyası ve en başta Türkiye tabii. Amerika bütün dünyayı karşısına alma pahasına neden Irak'a müdahale etmek istiyor? 1. Amerika bu bölgede bölünmüş, marjinal konumda ve Amerika'ya mutlak bağımlı devletçikler ve yönetimler istiyor. Bu tanıma tam olarak veya kısmen uymayan 3 ülke var: İran, Irak ve Türkiye. 2. Amerika'nın Asya'yı ve dünya enerji sektörünü denetim altına tutabilmesi, Orta Doğu'da bu politikayı yürütebilmesine bağlıdır. 3. Amerika'nın Afganistan operasyonu, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve İç Asya üçgeninde sağlam bir altyapı oluşturmasına bağlı. Ulusal İstihbarat Konseyi 2 Aralık 2000'de hazırlayıp daha sonra Amerikan Başkanı Bush'a sunduğu Global Trend 2015 raporu Amerika'nın bu üçgendeki politikasının gerekçelerini de net bir biçimde ortaya koymaktadır. 4. Amerika, Amerikan merkezli stratejik dünya düzenlerini sürdürebilmek için her ne pahasına olursa olsun Irak operasyonunu yapmak istiyor. Bölünmüş bir Irak'ta Kuzey Irak'taki Kuka Devlet, Amerika'nın İran üzerindeki operasyonları, hafiften baş kaldırmaya yeltenen Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerine karşı alternatif senaryoları, Batı'nın üzerindeki dayatmalarını dengelemek için Rusya ve Çin ile işbirliği arayışları içinde bulunan Türkiye'yi yola getirme senaryoları, Kuzey Irak'ta kurulacak güçlü bir askeri üssün, Orta Doğu, Kafkasya ve Asya'da Amerika'nın elini fazlasıyla rahatlatacağını düşüncesi, Irak'ın bölünmesi hedefinin sadece bazı sonuçlarıdır. İsrail'i de düzlüğe çıkaracağı kuşkusuzdur. Amerika'nın ve İngiltere'nin Kuzey Irak'ta bir kuka devlet oluşturacağını ilk defa 92'de News'taki makalemde yazdığımda, eski diplomat ve bakan bazı köşe yazarlarımız, Amerika Kuzey Irak'ta ne yapsın bunlar hikayedir diyerek tepkileri yumuşatmışlardı. Bugünlerde ise Amerika istiyorsa bunu önlemeye kimsenin gücü yetmez diye aylardır televizyonlarda, sütunlarda boy gösteriyorlar. Yine Türkiye'nin tepkisini gevşetmeye çalışıyorlar. Bu düşünürlerimiz üzerinde derin derin düşünülmesi gerekmiyor mu? Amerika'nın Irak'a vurması ve bölmesi, başta Türkiye olmak üzere bölgemiz için yeni bir felaket olacaktır. 1. Körfez krizi sonrası 10 yıl içinde Türkiye'nin kaybı sanıldığından çok daha fazladır. İhracat, transit ticaret, bölge içi iktisadi işbirliği olanakları, GAP'ın değerlendirilmesi, Kerkük-İskenderun hattı gibi bütün unsurlar göz önüne alındığında Türkiye'nin uğradığı kayıp 80 milyar doların altında değildir. Yeni bir müdahale ileriye yönelik olarak hem mevcut yıllık kayıpların devamına yol açacak hem de yeni bölgesel istikrarsızlıklar dolayısıyla büyük sorunlar yaratacaktır. 2. Türkiye bölgenin iktisadi potansiyel olarak en güçlü ülkesidir. Yeni bir müdahale Türkiye'nin bu iktisadi potansiyeli kullanmasını ortadan kaldıracaktır. Kuzey Irak sorunu Türkiye'yi içten içe kemiren bir unsur olarak kullanılacaktır. 3. Türkiye'nin bölgede yetiştirmek istediği bölgesel siyasi işbirliği ortamı bulunacaktır. 4. Güneydoğu Anadolu, PKK, Ermeni meselesi, Kıbrıs ve Ege konularında Batı'nın Türkiye üzerindeki taleplerine karşı Türkiye'nin direnme gücü azalacaktır. Bu konu Kürdistan projeleri dolayısıyla Ermeni işbirliğinin daha geniş bir siyasal sürece yayılmasını ortam hazırlayabilecektir. Türkiye'yi, bölgeyi ve dünyayı çok büyük yeni bunalımlara getirecek Amerika'nın Irak müdahalesinin dünya tarafından önlenmesi sadece bir siyasi mesele değil, aynı zamanda bir insanlık vazifesidir de. İşin özellikle de Türkiye için önemini iyi anlamamız gerekiyor, çok geç olmadan. Bireysel özgürlükler ve toplumsal haklar. Birey için bireysel özgürlükler ve toplumsal haklar bir elmanın iki yarısı gibidir. Bir bütünün iki parçasıdır, hem de birbirinden kesinlikle ayrılmayan parçalar. Bireysel özgürlükler hukuki olarak mevcut iken, bireyin bulunduğu toplumda sosyal haklar yok ise, bireysel özgürlükler hiçbir işe yaramaz. Bir insanı havasız bir odaya sokup da ona nefes almakta özgürsün demek ne kadar anlamsız ise, toplumsal hakların olmadığı bir ortamda bireysel özgürlükler de o kadar anlamsızdır. Özgürlüğün kullanılabilir hale gelmesini toplumsal haklar sağlar ve yaratır. Paylaşımda birey payını yeteri kadar alabiliyorsa, yeterli gelir sağlayabiliyorsa yaşama özgürlüğünü kullanabilir. İşi olmayan ya da yılda 150 dolar geliri olan bireye sen özgürsün demek bireye kendini öldürme özgürlüğünü vermek anlamına gelir. Birey için yaşama hakkı ancak toplumsal haklar ile birlikte ortaya çıkar. Sendika kurma özgürlüğü, grev hakkı, siyasal örgütlenme hakkı, düşünce özgürlüğü bireyin yararlandığı toplumsal haklardır. Toplumsal hakların siyasi ve iktisadi olarak kullanılmadığı bir ortamda bireysel özgürlük ele alı etmek anlamına gelir. Batı Avrupa'yı ele alalım. Sosyal haklar vardır ve kullanılmaktadır. Geniş bir orta sınıf içinde bireyler ekonomik ve sosyal refaha sahiptirler. 30 bin, 35 bin dolar yıllık ortalama gelir ile hem birey özgürlüğünü kullanmakta hem de özgürlüğünü kullandığı için toplumsal haklara sahip olmaktadır. Bireysel özgürlükler ve toplumsal haklar yan yana büyümüş ve olgunlaşmışlardır. Batı Avrupa'da toplumsal haklar ve bireysel özgürlükler tam bir bütünleşme içindedir. Toplumsal haklar yani toplumsal refah, Batı Avrupa'nın ulusalcı politikaları üzerine kurulmuştur. Sanayileşme, yatırım, ihracat, istihdam yani refah, bu ülkelerin ulusal ve sınıfsal çıkarlarını başarılı bir biçimde dışarıya karşı korumuşlardır. Bugün ABD, Almanya'nın, Fransa'nın, Danimarka'nın ulusal çıkarlarını dışarıya karşı, örneğin Türkiye'ye karşı ya da Japonya'ya karşı dişe diş korumaktadırlar.